أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu evliliğin önüne konulan engeller. Şimdi bu derste göreceğiz. Allah-u Teala bize evli olmayanları evlendirme emri verdiği halde bir sürü yanlışlarla bu evlenmenin önü kesilmiştir. Yani bunu Müslümanlar da yapıyor. Batı'dan gelen ve uygulanan takım gelenekler ya da şeylerde alışılmış uygulamalar da yapılıyor. Onlarda da yapılıyor. Bize düşen Allah-u Teala'nın emrine uyarak evliliğin önüne konulan bu engellerin kaldırılması için elimizden geleni yapmaktır. Mesela Nur suresinin 32. ayetinde Allah-u Teala bize şöyle emrediyor: ve enkihul eyyâme minkum. İçinizden evli olmayanları evlendirin. Bu eyyime bekar anlamı verilir ama Arap dili açısından bekar olsun, dul olsun, evli olmayan her şey bunun kapsamına girer. Allah bize evlendirin emri veriyor. Ne demek oluyor? Bizim onları evlendirmek için yardımcı olmamız gerekiyor. As-salihine min ibadikum ve imaikum. Yanınızda erkek ve kadın köleler olabilir, esirler olabilir. Onlardan da evlenmesi uygun olanları evlendirin. Sadece hürler değil. Esir almışsınız, o esirlerden de evlenmesi uygun olanları evlendirin. Peki, ben dersin ki ya Rabbi daha bu esir, her şeyi memleketinde bırakmış, belki her şeyini kaybetmiş olabilir. Ne olsun? Diyor ki siz Allah size karışmayın ona. İn yekunu fukara yuğnihumullah min fadli. Eğer fakirseler Allah kendi ikramıyla onların ihtiyaçlarını giderir. Tamam. Ondan sonra yani siz onun işin para tarafını düşünmeyin diyor Allah-u Teala. Vallahu vasi'un alim. Allah-u Teala imkanları geniştir, her şeyi bilir. Size düşeni yapın. Ben de şey yapalım. Şimdi diyebilirsiniz ki bak evlendirin dediğine göre biz zorla mı evlendirin falan. Akla gelir değil mi? Ama ondan sonra diyor ki وَلْيَسْعَفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. Evleneceği birini bulamayanlar da iffetli davransınlar. Bu kim? Bekar olan bir kız veya erkek olabilir. Ondan sonra dul birisi, beğendiği birisini bulamaz yani, kadındır, erkektir. Çabuk sessiz, gelin sizi şunlarla evlendireyim, araya girmiş olursun. Bizim görevimiz evlenecek kişileri birbiriyle tanıştırmaktır. Yoksa zorla evlendirmek değildir. Ama ben hoşuma gitmedi. Tamam, bitti. Ne zamana kadar? Hatta yuğniyahumullahu min fadli. Allah kendi ikramıyla onların bu ihtiyacını karşılayıncaya kadar. Onlar da iffetli davransınlar. Ya işte tamam, evleneceğim bir beğendiğim kız yok ama az bir gönül eğlendireyim. Beğendiğim bir erkek yok ama biraz gönül eğlendireyim değil. İffetli davran, namusunuzu koruyacaksınız. Kadın iseniz, erkek iseniz fark etmez. O zaman bunu yapmak durumundasınız diyor. Ondan sonra peki, şimdi esir kadın erkek. Bu evlenecek, ne yapacağız? Orada diyor ki Allah-u Teala
وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ
وَالَّذ۪ينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Şimdi yanınızda esir olarak gelmiş diye bir savaşta esir olmuş. Yanınızda duruyor. Bu arada esirler esir kampında değil, ev ortamında bakılırlar ve evin küçük çocukları gibi bakılırlar. Evin hanımıyla o esirler arasında bir kaçveç olayı da yoktur. Evin küçük çocuğu gibi bakılırlar. Onu da Allah-u Teala yine bu surede bize bildiriyor. Bu surenin 58. ayetinde ve 59. ayetlerinde bildiriyor. Şimdi ben şunu da çok kesin olarak söyleyelim. Öyle esir kadınlarla onu yanında bulunduran erkekler arasında hiçbir cinsellik olamaz. O onun kendi kızı gibi olur. Ha, evlenmek isterse evlenebilir. Evlenmesinin olmazsa olmaz şartı şu. Kendisinin evlendiği bir hanım olmayacak. Varsa o zaman onu hürriyetine kavuşturacak. O kız da kendisi hür iradesiyle evlenmeyi istemezse asla evlenemez. Allah bunu da Nisa suresinin 25. ayetinde çok net bir şekilde bize bildiriyor. Neyse, şimdi bunu devam edeyim. Diyor ki Allah-u Teala, yanınızdaki kişiler evlendirin dedi ya, eğer bir hayır bu işi yaparsanız, yani bu evlenebilecek bir özellikte derseniz, tamam. Çünkü akli dengesi yerinde olmayabilir, yani şey yapmayabilir. Çünkü evlenmek için reşit olmak lazım. Reşit olmak demek, yani şeyde parasını harcayabilecek, akıllıca davranabilecek tipte birisi olması lazım. Onu da Allah-u Teala zaten Nisa suresinin 6. ayetinde bize net bir şekilde anlatıyor. Şimdi diyor ki biz geldi evlenmek istiyoruz. Tamam diyor. Sözleşme mi yapıyor? Ben anlaşma yaptı. Anlaşma ne demek? Ben evlenmek istiyorum. Müsaade eder misiniz? Ben bir beğendiğim birisi var. Ona bir teklifte bulunacağım. Aa, tamam olur. Hemen kabul edin diyor. Tamam. Siz de araya girersiniz. Ondan sonra kabul etmek de olmuyor ki. Ve atu mimma lillahi lladhi ataakum. Allah'ın size verdiği mallardan ona da verin. Al evleneceksin senin. Paraya ihtiyacın var. Hadi git. Kim bu? Yanında bulunan esir. Ondan sonra ve la tukrihu fetiyatikum alel bigha. Şimdi kızlarınızı diyor isyana zorlamayın. Şimdi genellikle erkeklere karışmazlar da genellikle de mesela Türkiye'de de öyledir. Erkeklere pek karışmazlar ama kızların evlendirilmesi konusunda bakarsınız ki hiç kızlar adam yerine konmaz. Kızlar isyana zorlanır. Ve in aradne tahassunen evlenmek istiyorlar. Bir erkekle şey yapmış, anlaşmış, evlenmeye karar vermiş. Peki orada vitepte o arada hayati dünya, dünyanın bir şey bir karşılığını bulmak için yani bir dünyalık istiyorsun. Ben o çulsuza vermem seni. O kimmiş ki benim kızımla evlensin? Olmaz. Olmaz. Ama orada ahlaki problem varsa karşı çıkma hakkım var. O ahlaksız birisiyse, zina eden birisiyse zaten tek şart kadının ve erkeğin zinadan uzak durma şartıdır. Başka bir şart yok. Zenginlik, fakirlik değil. Allah ne diyor? Ben onu şey yaparım, gereğini yaparım diyor. Siz ona karışmayın diyor. O zaman siz de kızlarınızı isyana zorlamayın. Evlenmek istiyorlar. Ve men yükrihunne, kim onlara baskı yaparsa evlenemezsin. Sana müsaade etmem. İkrah da çok ağır baskı yani. Öyle sıradan bir şey değil.
Zorlama.
Zorlama. Fe innallâhe min ba'di ikrahinne gafurur rahim. Onlara yapılan bu baskıdan sonra Allah onları bağışlar, onlara iyilikte bulunur ama sizin çekeceğiniz var.
Yani
şimdi burada Allah-u Teala bakın kızlara asla baskı yapılmasına müsaade etmiyor. Kızlar kendi iradesiyle evlenirler. Şeyde zaten Nisa suresinde de Allah-u Teala bunu bize bildiriyor. Nisa suresinin mesela şeyde 20. 21. ayetlerinde diyor ki Yani bir adam bir eşi boşayıp bir başka eş almak istiyor. Boşadığı eşe kantarlar dolusu altın vermiş. Çok büyük bir şey vermiş. Ondan hiçbir şey almayın diyor. Peki. Ondan sonraki ifade ne? Ne diyor Erdem Bey orada?
Ete
Ete'hudûnehu buhtanen ve ismen mübînen. O da o kısmı
iftira.
değil. O kısmı değil. Şey esas ve keyfe te'hudûnehu ve gad afta ba'dukum ile ba'du ve ahazne minkum mithâkan galîzâ. Sen nasıl alırsınız ki birinize birlikte olmuşsunuz
Ağır bir
veya
sorumluluk.
birlikte baş başa kalmışsınız. Yani
Tabii.
o sizinle birlikte olmaya kendisini hazırlamış. Sen olmamış olabilirsin. Kapalı alanda baş başa kalmışsın. Sen birliktelik yaşamamış olabilirsin. Bu kızın hatası değil. Kız kendisini sana teslim etmiş. Sen bir şey yapmadıysa yapmadın. Peki sizden sapasağlam bir söz almışken söz alan kim burada?
Kadın.
Kızın
Kızın
kendisi.
kendisi tabii.
Peki kıza dıştan müdahale yapıldığı zaman ben sana onu vermem. Başka yapılırsa peki
O zaman söz
var
almasından
mı öyle bir
bahsetmiyor.
şey?
Öyle bir şey mümkün değil hocam.
O zaman kızın söz verebilmesi için, o mehri alabilmesi için ne durumda olması
Kendi
lazım?
hür iradesinin orada söz sahibi
Evet.
olması lazım tabii ki.
Yani bir şey reşit olması lazım.
Tabii.
Niye? O eşinden mal alabilecek.
Tabii.
Peki evlenecek erkek eşine mal verebilmesi için
Onun da malını idare
onun da
etmek.
mal idare edecek durumda olması lazım. Onu da Allahü Teala işte biliyorsunuz Yeni
Nisa
Nisa
6.
suresinin 6. ayetinde bildiriyor. İstersen onun mealini bir oku oradan.
Tabii hocam. 4. surenin 6. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Yetimlerin nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin.
Bak ne kim yetim çocuklar.
Evet.
İşte babası vefat etmiş. Babasının bıraktığı mirası onun bakılması lazım. Öyle boş bırakılmaz ki.
Tabii bu yani önceki ayetlerden geliyor. Bizim bakımını üstlendiğimiz ya da himaye ettiğimiz ve dolayısıyla kendisine miras yoluyla geçmiş olan malı da koruduğumuz ve o maldan kendisine de harcadığımız bir yetim olabilir. Ve
Denemeden, zorlu denemelerden
evet,
geçireceksiniz.
ona malını vermek için bir denemeden geçirmemizi istiyor Rabbimiz. Şöyle buyuruyor. Yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Reşit olduklarını yani olgunlaştıklarını anlarsanız mallarını kendilerine verin. Büyüyüp mallarını alırlar diye aşırıya kaçarak tez elden onları yemeyin. İhtiyacı olmayan onların malına tenezzül etmesin. İhtiyacı olan da marufa, Kur'an ölçülerine uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğinizde onlara karşı şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Yani
Orada bir nikah çağından bahsetti.
tabii burada
Bir de reşit olmadan bahsetti.
evet, yani yetimleri nikah çağına kadar deneyin dedikten sonra reşit olduklarını anlayınca onlara mallarını tam
Yani
olarak.
reşit olmanın olmazsa olmazı nikah çağı. Yani
Evet,
büluğa ermek.
bülü. Bülü bir kere olacak.
Büluğdan önce evlendirmek mümkün
Zaten
mü?
o mümkün değil. Bülü'den sonra da reşit olup olmadığını tespit etmek gerekiyor. Bu da
Büluğ da
mal
yetmiyor evlenmek
yetmiyor.
için.
Evet.
Reşit olması da
Tabii.
gerekiyor.
Yani bir olgunluk
Çünkü
gelmesi lazım.
eşiyle anlaşmayı kendi yapacak.
Tabii.
Babası yapmayacak.
Tabii.
Kardeşleri yapmayacak. Ha, yardımcı olurlar o ayrı bir konu.
Tabii.
Ama anlaşmayı yapacak olan, mehri belirleyecek olan eşidir. Yani erkek de olsa, kadın da olsa, erkek olsa mehir verecek, kadın olsa mehir
Alacak.
alacak.
Yani mal üzerinde tasarruf sahibi olabilecek.
İkisinin de
Malı
tasarruf sahibi
ikisi de
olması
düzgün bir şekilde malı kullanabilecek olgunluğa gelmeleri lazım.
O da reşit.
O da ona da rüşt deniyor.
Rüşt
Yani
deniyor.
şöyle eğer bir insan fizyolojik olarak, fiziksel olarak çiftleşmeye, evlenmeye uygun hale geldiklerinde evlenir denirse bu yanlış olur. Bu yetmiyor. Ayrıca akli melekelerinin olgunluğunun da yine malını yönetebileceği
Yani bir evi yönetebilecek
şekilde
durumda
olması.
olması
Evet.
lazım ikisinin de.
Evet. Buna da Allah-u Teala rüşt çağı diyor.
Rüşt yani. Demek ki Kur'an-ı Kerim'e göre evlenmenin ilk yaşı ne zaman başlıyor? İlk yaş
Reşit
burada
olduğunda.
reşit oldu. Reşit de baş ama büluğla birlikte reşit de olabilir.
Tabii o da olabilir.
Çünkü büluğdan önce onları zorlu imtihanlardan
Tabii.
geçireceksiniz.
Tabii.
Yani ben hiç unutmuyorum. Eskiden bunlar çok yapılırdı. Yani iş yerlerine verilirdi şeyler. İşte rahmetli babam bana bir gün para verdi. Ben de yani ilkokula daha gitmiyorum. İlkokuldan önce. 4-5 yaşlarında olabilirim. Ne bu baba? Oğlum git bir şeyler al da sat. Ne alacağım? Ne alıyorsan al dedi.
Evet, o.
Allah Allah. Yani ben de baktım mahalleden arkadaşlar naneli şeker satıyor. Ben de gittim naneli şeker aldım sattım. Ya biraz da para kazandım. Bir çift çorap aldım geldim eve. Babam bana güldü. Ulan oğlum niye aldın? Ya o senin çorabın mı yok dedi. İyi baba dedim bunu ben kendi paramla aldım. Çok benim için çok değerli. Şimdi eskiden böyle yaparlardı.
Evet.
Yani parayı kazanmayı şunu bunu yani şey yapsın. Akli merkezi gelişsin. Bir de realiteyle karşı karşıya
Tabii.
olsun.
Çünkü evlilik için bunlar gerekli. Yani kendi evini yönetip çekip çevirebilecek durumda olması
Çevirecek
lazım.
çok şey olması lazım.
Kızsan aldığı mehri değerlendiriyor olabilmesi lazım. Erkekse evlendiği kıza nasıl bir mehir, nasıl verilmesi lazım, ne zaman, ne şartlarda bunu tespit edip bunu yerine getirmesi lazım. Yani bunları bilmesi gerekiyor.
Onun için bak
Üç.
yani buluğa erir ermez reşit olabilir. O zaman evlenmenin ilk yaşı ne olur?
O zaman nikah, yani buluğ çağı.
Buluğ çağıdır. Zaten onun için nikah çağına ulaşıncaya kadar
Evet.
diyor ayet.
Tabii ondan öncesinde deniyorsunuz yani.
Buluğ çağından önce evlenebilir mi bu ayetlere göre?
Hayır, mümkün değil.
Asla.
Zaten var.
Asla. Ama tabii biz bu mezheplerin Kur'an'la uzaktan yakından ilgileri olmadığı için Muhammed Aleyhisselam'a bir iftira atmışlar. Ayşe ile işte
Maalesef.
şey yapmış, 6 yaşında evlenmiştir diye. İlgili ayetlerinin tamamını da yok sayarak şeyin Talak suresinin 4. ayetindeki bir tane kelimeyi çekmiş. O kelimeye de Arap dili açısından %100 yanlış bir
Yanlış.
anlam vermiş ve çocukların evlendirilmesine fetva çıkarmışlardır. Mezheplerin tamamında da 0 yaştır evlenme yaşı.
Evet, maalesef.
Yani işte burada ne yapmışlar? Dini yerle bir etmişler.
Yani bu hem dini hem toplumun sosyal yapısını yerle bir ediyorlar aslında.
Her
Yani
şeyi.
dine bakışı, yani birçok insanın dine uzak olmasının sebeplerinden bir tanesidir
Tabii.
mesela bu.
Bir de evlendirdikleri kişinin yaşı önemli değil.
Evet.
Yani ben şimdi burada adını söylemeyeyim. Yani sizin de hepiniz de tanıyacağı bir Arap büyüğü var. Bir alim. Kaç yaşındaydı? Belki 80 falandı. 4 yaşında bir kızla evlenmişti. Ya. Sonra duyulunca artık bu şeyin üstü kapatıldı. Yani millet çünkü çok ayıplamaya başladı. Hem de büyük alim sayılıyor. Ya
Maalesef.
bunlar insanları dinden uzaklaştırıyorlar.
Tabii.
Ulan bu Allah'ın dini değil ki. Öbür tarafta da ne yapılıyor? Sen anlatıyordun işte adam reşit olmuş, buluğa ermiş, evlenmiş. Bugün de 18 yaş olacak. Kim çıkardı bu 18 yaşı? Ya
Ya.
sen ben Müslümanım diyorsun ya ben batı matı. Ya bu beni öyle bir sinirlendiriyor ki gerçekten kendimi tutamıyorum ya.
Hocam sadece o değil. Yani bir yandan da
Allah
bunu, yani kendisi işte o nikah çağına gelmiş, dediğiniz gibi buluğ çağını geçmiş, seneler olmuş. Ondan sonra malını yönetebilecek hale gelmiş, iş güç sahibi olmuş. Yani 17, 16-17 yaşında çocuklar evlerini geçindirebiliyorlar. Bir de gitmiş birisiyle evlenmiş. Bu tespit edilirse alınıyor o kişi, hapse atılıyor. Çoluğu çocuğu da babasız evde onu bekliyor aç. Yani böyle hapishanelerde şu an bu durumdan muzdarip bir sürü
bir de bir
genç.
hapis cezası diye bir saçmalık
Evet,
çıkarmışlar
maalesef.
ya. Ne demek hapis cezası ya?
Maalesef. Hatta şöyle bir şey daha var. Bildiğim kadarıyla geçenlerde bir avukat arkadaşla konuşuyorduk. Siz 18 yaşından önce evlenip çocuk sahibi olduysanız, bunu diyelim ki 40 yaşınızda tespit ettiler, yine aynı cezayı alıyorsunuz.
Tövbe estağfurullah.
Maalesef böyle
Ya
şey.
bu ne demek ya?
Çok rezil yani.
Bu ne demek? Peki bunlar zina etse de çocuk sahibi olsalar ne
O zaman
yapıyor?
problem yok.
Zina serbest.
Tabii.
Ama evlenmek yasak.
Tabii. Aynen öyle.
Bu ne biçim bir şey ya? Şimdi bu oluşturulmuş bir engel olmuyor mu
Tabii.
evliliğin?
Şimdi bu böyle bir anlayışın, bir zihniyetin, bu tür bir hukuki altyapının bulunduğu ortamda insanlar niye evlensinler ki? Yani öyle bir adam düşünüyor. Biraz da hani böyle dini bir hassasiyeti yoksa, Allah korkusu falan. Diyor ki ben niye evleneyim ki? Nasıl olsa zina da etsem, başkasından gayrimeşru çocuğum da olsa yarın öbür gün ben onu yine nüfusuma alabiliyorum. Ve bunun bir cezai müeyyidesi yok, karşılığı yok, bir şey yok. kendimi niye bağlayayım diyor evlilik. Çünkü ertesi daha sonra bu sefer boşanmak zor. Başka başka sıkıntılar.
Evet.
Yani isterseniz onları da biraz şey yapalım. Şimdi mesela bu sizin bahsettiğiniz. Tabii şimdi bu arada bu mevsim biliyorsunuz. Düğünlerin, evliliklerin çok olduğu mevsim dönem. Yani yılın bu döneminde daha çok evlenmeler gerçekleşiyor. Fakat bir yandan da insanlar evlenmek için sürekli önlerine çıkan engelleri aşmak zorunda bırakılıyorlar. Hatta bazısı işte ileri yaşlara geldiği halde artık evlenmekten ümidi dahi kesmiş olan insanlarla dolu bir toplum. Bir yandan da bu toplumun siz gittikçe yaşlandığını, gittikçe işte
Nüfus kaybına
nüfus
uğradı.
kaybına uğradığını, nüfusun azaldığını söylüyorsunuz. Dolayısıyla aslında evliliğin önündeki engelleri bize ihtiyaç olmadan, bizim bu anlattıklarımıza gerek olmadan teker teker hemen ortadan kaldırmak lazım ki toplum yine gençleşsin, yine nüfus kaybına uğramasın. Ama
Ya
tam tersi
şimdi
yapılıyor
asıl
maalesef.
şeyde önce bu dini konulardaki engelleri ortadan
Evet.
kaldırmak lazım.
Ya daha çok tabii onlar gelenekte de karışmış. Yani biraz geleneksel bakış dinle birlikte işlenir olmuş. Aslında Allah'ın dininde olmadığı halde bunu dini hükümler olarak
Evet.
saymışlar birçok insan.
Mesela 2000 yani 2000'li yılların başlarında kaç senesi olduğunu bilmiyorum da bir Batman'a davet edilmiştim Ramazan ayında. Orada hep beraber bir şey yapacağız. Oranın önde gelenlerinden birisi bana dedi ki ya hocam ben bu akşam seninle beraber iftar yapmak istiyordum ama işte bir olay olmuş. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu yaşlı bir adamı vermişler. Kız da pencereden atlayıp intihar etmiş. Ben de oraya başsağlığına gidiyorum.
Maalesef.
Allah Allah. Şey de yanımdaydı. Batman müftüsü de yanımdaydı. Batman Cuma günüydü. Hiç unutmuyorum. Batman müftüsüne dedim ki yarın dedim tüm din görevlerini çağır. Ben onlara bunu anlatayım. Allah razı olsun. Şu cumartesi olmasına rağmen çağırdı ve bir toplantı yaptık. Onları anlattım. Yani Kur'an-ı Kerim'de çocukların evlendirilmesi diye bir şey yok. Çok açık ve net. İşte az önce okuduğumuz ayetlerde reşit olması gerekiyor. Ondan sonra evlenmede kadına da erkeğe de baskı yapılamaz. Bunlar hür iradeyle karar verirler falan. Ondan sonra onları dinlediler. Bir iki sorular soruldu falan. Sonra oradan Siirt'e geçtim. Siirt müftüsü orada bir konuşma vardı yani neyse. İşte bir konuşma yapmam için çağırmışlardı da. Siirt müftüsü dedi ki ya hocam dedi gitmeden önce telefon açmıştı. Onların şeyleri var. Molla Burhan diye bir medreseleri var. Meşhur şey. Bu Aydın diyorlar ama eski adı şey. Farklı bir yer. Yani Siirt'in bir kazası. Çok meşhur bir yer de neyse. Dedi ki oraya gidebilir miyiz dedi. Tabii elbette dedim. Gittik oraya. O diğer kaza müftülerini de çağırmış. Siirt'in hocalarını da çağırmış falan. Orada tabii Şafii mezhebi yaygın. Molla Burhan da o bölgenin en saygı gören hocalarından. Onunla İstanbul'da bir kere karşılaşmıştık. Bu enflasyon konusunda bir fetvamız çıkmıştı. Bana gelmişti. Orada biraz şey yapmış, konuşmuştu. Ben Şafii mezhebinin kitaplarından bunun doğruluğunu kendine gösteririm. Para.
Tillo mu?
Ha, Tillo, tamam. Çok güzel. Tillo, evet. İyi bildin ha. Neyse, şimdi Molla Burhan beni çok iyi tanıdığı için Molla Burhan yoktu şeyde. Ama onun oğlu ve medresenin diğer hocaları vardı. Sonradan Siirt Müftü Yardımcısı onu da kapının arkasından ben dinlediğini söyledi. Neyse onlar önemli değil. Oraya gittik. Şimdi orada şey yaptım da dedim ki oradaki hocalara bakın dedim Kur'an-ı Kerim'de velisiz evlenme olmayacak. Yani bir evliliğin denetlenmesi gerektiği şeklinde hüküm vardır. Zaten hadis-i şerif vardır. Velisiz evlenme olmaz. Ne demek veli? Yani kadının haklarını koruyacak. O hak dediğin ne? Sadece erkek ahlaklı mı değil mi? Gayrimeşru ilişkilerli var mı yok mu? O açıdan denetlenmesidir. Yoksa şeyi babası ona asla müdahale edemez yani. Dedim ki bakın Hanefi mezhebinde bu veli şartı ortadan kaldırıldığı için Hanefi bölgelerinde kız kaçırmalar vardır. Kızı gidip kaçırırlar. Kaçırdıktan sonra da götürür öyle bir bodrum gibi bir yere bırakırlar. Evet diyene kadar orada kalır. Evet dediği zaman nikah geçerlidir. Nedir? Hatta alnına tabancayı da dayasan evet dese nikah geçerlidir. Beyler haberiniz olsun ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım dedim. Deyince çok hoşlarına gitti tabii.
Şafii.
Ondan sonra bir de şimdi Hanefiler şöyle yapmışlar. Yani Bakara suresinin bakın şeyde 132. ayetini bir açalım. İstersen sen oranın mealini bir oku bakalım
Tamam.
232'nin.
Kadınlarınızı boşadığınızda bekleme sürelerinin sonuna varırlarsa koca adaylarıyla marufa uygun olarak anlaştıkları takdirde evlenmelerine engel olmayın.
Bak koca adaylarıyla bak. Bu boşanmış bir kadın.
Evet.
Kocasıyla artık süre bitmiş, boşanma için iddet bitmiş. Artık evlenebilecek nokta geliyor. Diyor ki maruf uygun dedi. Yani Kur'an'a uygun bir evlilik yapmışsa Kur'an'da da evlendireceği kişinin olması olması şartı namuslu olmasıdır. Evet ne yapmayın diyor orada.
Maruf uygun olarak anlaştıkları takdirde evlenmelerine engel olmayın.
Engel olmaya. Mesela kocalar, boşayan kocalar genellikle ben seni kimseye eş olarak vermem derler.
Evet hocam
Sizin
zaten.
böyle bir yetkiniz yok. Aile devreye girer. Ben işte az önce şeyden okuduk. Nur suresinin 33. ayetinden okuduk. Ya ben böyle fakire fukaraya vermem istesen ben seni bu böyle bir adama vermem layık değilim. Hangi fakülteyi bitirmiş kim falan. Bırakın onu diyor. Evet. Ondan sonra ne diyor?
Bu içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Sizi
Tamam.
daha geliştirecek ve daha da arındıracak olan budur. Bunları Allah bilir ama siz bilemezsiniz.
Bak şimdi Hanefiler ne yapmışlar? Yani şey velisiz, denetimsiz evliliğe fetva vermişler. Kız kaçırmaları caiz görmüşler. Kızın alnına tabanca dayansan, erkek için de geçerli. Onun da alnına tabanca dayasan. Öyle hiç birbirine şey yapmayan, evet deseler ikisi evlenmiş sayılıyor. Hatta şunu söylerler, şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Ne oluyor ya? Şakayla evlilik olur mu? O şeylerde,
Filmlerde,
filmlerde ya da
tiyatroda, şurada, şurada. Evet, tiyatro sahnesinde.
tiyatro sahnelerinde evlendim diyenleri evli sayarlar. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra bak ne yapıyorlar? Bak şimdi şu ayette ne yapmışlar? Bakara 232. ayette. Diyor ki Hanefilerin yaptıkları şu. Fela ta'duluhunne en yenkihne ezbacehunne. Fela ta'duluhunne onlara baskı yapmayın. Şimdi baskıyla evlenmeyi geçerli sayan Hanefi bu kelimeyi delil alabilir mi? Ha?
Yok hocam olamaz.
Bu kelimeyi almıyorlar. Fela ta'duluhunne onlara baskı yapmayın. Zorlamayın yani. Kadınları zorlamayın. En yenkihne nikahlanmaları için ezvacehunne eş adaylarıyla nikahlanmaları konusunda zorlamayın. Baskı yapmayın. Eşin bunlar baskıyla kaçırılan kız en büyük baskıya uğramış olmuyor mu?
Tabii.
Bir de götürüyorsun bir bodruma kilitliyorsun evet diyene kadar bekliyorsun. Baskı yapmayın. Şimdi baskı yapmayın alabilir mi Hanefiler?
Alamazlar.
O kalıyor. Onu almıyorlar. O delil değil.
Tamam.
Peki İza terada beynehum bil maruf var. Şart koşuluyor. Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, maruf ne? Yani Kur'an hükümlerine göre anlaşmışlarsa. Kaçırılan kız eş adayıyla anlaşmış olabilir mi?
Mümkün değil.
Peki Hanefiler ayetin bu kısmını alabilirler mi?
Yok hocam.
Onu da alamıyorlar. İza terada beynehum bil maruf. O kısım da yok. O da yok. Peki neyi almışlar biliyor musun? Engenkihne. Yenkihne fiilinin öznesi kim?
Kadın.
Kadınlar. Yani nikahlanırlarsa. Sadece o kelimeyi almışlar. Fiilin öznesi kadındır. Kadın nikahın tarafı olur demişler. E peki yahu, bu da bir şart koşuluyor ya. Aralarında marufa, Kur'an'a uygun bir şekilde anlaşmışlarsa diyor. Ya bu ne oluyor o zaman? Siz böyle yaparsanız yani
Söyletilmeyecek bir şey kalmaz Kur'an'da.
ne kalır
Evet.
ki istediğini söylet. Ayetin başını almadın, şartını almadın. Mesela diyelim ki bu vakfa biz iyi çalışan bir adam alacağız ama çok iyi Arapça bilmesi şartıyla. Şartı görmüyorsun. Arapça bilmesi şartı yok. E adam kısmına da bakmıyorsun. E kadın da adamdır. O zaman bir kadın. Tövbe estağfurullah. Yani dini ne hale getirmişler görüyor musunuz?
Halbuki burada mesela kadınlar nikahın faili olduğu tamam onlar da söylemişler. Peki o zaman nasıl oluyor da sadece erkeğin istediğiyle yani mesela küçük yaşta bir çocuk nasıl bir şey nikah fiilinin faili oluyor?
Evet, ya olamaz. Ha, engenkihne, madem kadın faili olmuşsa, ha küçük çocukları
Evet.
da babaları evlendirir
Nasıl
diyorlar.
olacak o?
Babaları onun yerine geçer diyorlar.
Ama işte
O da gitti. Ben
evet.
onu hiç düşünmemiştim. O engenkihnenin faili de olamıyor küçük
Tabii.
çocuk. Ya yeni doğan bir çocuk evlendiriyor. Hani faili, çocuk evlendi mi evlenmeden ne anlar?
Nasıl oluyor? Tabii, aynen öyle.
Bak o da yok. Onu hiç düşünmemiştim. Ya bakın. Yani Allahü Teala Rum suresinin 32. ayetinde bu mezheplerin tamamını şirkin içerisinde mezhepler diyor. Peki bunlar kendilerini Allah'ın yerine koyup
Tabii.
yeni bir din icat etmiş değiller mi?
Tabii ki kesinlikle. Zaten o yüzden de zaten Allah-u Teala'nın içinizden evli olmayanları evlendirin şeyini ayeti kerimesine rağmen bugün insanlar bu şeyi emri uygulayamıyorlar çoğunlukla. Çünkü bunların hepsi evliliğin önünde bir engel. Bu
Ama
sayede
bunlardan daha büyük bir
daha
engel
büyük
olur
engel
mu?
olmaz. Yani dolayısıyla işte bu geleneksel din anlayışı hakikaten değişmediği sürece bu işler biraz zor. Daha da şeyi var hocam. Mesela siz az evvel de değindiniz. İşte boşanmanın yasak veya ayıp kabul edilmesi toplumda. Yani siz birisiyle evlendiyseniz artık onunla mezara kadar yaşayacaksınız. Yarın öbür gün...
İstersen oraya girmeyelim de bu
Buyurun.
Stildo'da
Ha, buyurun.
devamını anlatayım ben sana.
Buyurun.
Şimdi orada ben bu tabii Hanefi mezhebinin şey kitap El Mebsut diye Hanefilerin çok değer verdiği bir kitap vardı. Oradan bunu gösterdim onlara. Şimdi hepsi de çok iyi Arapça bildikleri için şey yaptılar, meseleyi gördüler, anladılar. Peki dedim şeyin Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin görüşlerini belirten bir kitap var mı yanınızda? Elbette var dediler. Ya bu koskoca kütüphanemiz var. Bizde olmaz mı? Tamam. Peki getirdiler. Neydi bu şeyin? İbn-i Kudame'nin El-Muni miydi? Yani, kitap yanlış aklımda kalmış olabilir yani. Evet. Şimdi şey yapalım. Şimdi benim aklımda hiç isim kalmaz yani. Böyle isim
Evet
hafızam.
hocam Muni.
El-Muni tamam. İbn-i Kudame değil mi?
Evet.
Şeydi, Maliki'dir galiba.
Bakıyorum hocam orada.
Yani yanlış söylemiş olmayayım yani. Neyse getirdiler. Tamam. Yani şimdi diğer Şafii, Maliki ve Hanbeli. Bu üç mezhebe göre baba bakire kızını istediği kişiye verebilir. Hiç kızına sormaz. Diyelim ki kız mesela şeyde Cerrahpaşa Tıp Fakültesini okumuş. İyi bir doktor.
Hanbeli.
Malik değil mi?
Hanbeli hocam. Hanbeli. Ebni
O
Kudam.
zaman yok. O değil. Neyse şey değil. Bu kitabına da önemli değil. Hangi kitaba baksalar bunu görecekler. Şimdi adı yanlış aklımda kaldı. Şey yapmayayım. Peki. Ondan sonra Cerrahpaşa Fakültesini bitirmiş kız. Köyüne gidiyor. Babası diyor ki bu şimdi bu köyden gider. Ben bu köyün ağasıyla evlendireyim de köyde kalsın. Bu da doktor diyor. Kız geliyor. Baba üniversiteyi bitirdim. Çok iyi. İyi kızım. Bak sen de diyen bizim ağayla evlendim. Ağanın dördüncü eşi olarak seni evlendirdim. Ağa, bu kız daha 25 yaşında. Ağa da 60 yaşında. Ya da 70 yaşında. Bu kızın buna itiraz hakkı yok. İtiraz edemez. Bitmiştir. Tamam. Baba verdi bitti. Bakire kızını evlendirdi bitti. Bu ne? Şimdi yani Hanefilerde gene hiç olmazsa kadının baskı bir evet deme hakkı var. Bunda evet deme hakkı da yok. Evet deme hakkı da yok. Şimdi peki dedim. Hadi getirin bakayım bana. Bir delilleri var mı? Yok. Onlar ne yapmışlar biliyor musun? O kitaptan onlar da bu ayeti almışlar. Çünkü diğer ayetleri alsalar saptırma şansları yok diğer ayetleri. İşte size sağlam söz aldılar. İşte blok çağına gelinceye kadar reşit olunca falan bir neyse. Bak şöyle yapmışlar Erdem Bey. Sen yani sen sokaktaki bir vatandaş gibi dinle ve müdahaleni yap. Bak şöyle yapmışlar. Burada bir de Hanefilere cevap veriyorlar göğe yani burada. Bununla şimdi Hanefiler şeyi kadını nikahın tarafı yapmış ya.
Evet.
Kadın bakire kızın nikahın tarafı olamaz. Nikahın tarafı onun babasıdır. Böyle diyorlar ki onlar da şöyle yapmışlar. Fela ta'duluhunne. Onlara baskı yapmayın. Baskı maskı hiçbir irade, hiçbir yetkisi yok ki. Yani şimdi sen şu duvara istediğin kadar baskı yap. İki kere iki beş diyeceksin ha. Duvardan o ses çıkmaz ki. Ya yapılır mı yani? İradesi yoksa baskı yapılabilir mi?
Mümkün değil.
Onun için fela ta'duluhu neydi? Onlar almamışlar. Hanefiler gibi. Hanefiler de almamışlar. Ondan sonra İzâ terâdev beynehum bil maruf. Marufa göre anlaşmışlarsa anlaşmışlar. Eş adayıyla ne anlaşıyor? Yetkisi yok ki. Kadın erkek nasıl anlaşılacak? Peki Hanefiler engen kehneyi delil almışlar. Nikah fiilinin öznesi. Diyorlar ki bu Hanefilerin yaptığı yanlış. Niye? Çünkü kadın nikahın konusu olduğu için yani satılan mal alan kocası, satan babası, mehir de onun bedeli.
Bu da mecaz oluyor diyor.
Orada mecaz oluyor. Allah mecazen burada engel
Enkel.
kehne demiştir. Eşim sen sokakta bir vatandaş olarak bunu dinle, duydun. Nasıl, bu dine nasıl bakarsın?
Hocam bu böyle bir mantık ya yani mantık bile yok burada. Bırakın aynı şeyi açık bir kelimeyi hiç almamak için o mecazdır zaten kadının şeyi böyle bir hakkı yoktur falan diye baştan hükmü koyuyorsunuz. Bu böyle din olmaz yani böyle bir şey olmaz.
Ondan sonra orada ayağa kalktım. Şu oradaki hocaların hepsine dedim ki o Tillo'da Molla Burhan Medresesi'nde beyler bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım. Öyle olmaz. Sen sığınmaz mısın?
Tabii ki hocam, tabii ki. Kesinlikle.
Ya bunlar İslam mezhebi dönüyor ya. Ne? İslam mı bu?
Bu bambaşka bir din.
Bambaşka bir din. Sonra sen de çok iyi biliyorsun bir Arnavut kızımız yani uluslararası avukat olan böyle şey neydi o Arnavut o bir Maraşal neydi Tito muydu? Yok.
Tito.
Şey yapmıştı vefat etmişti de.
Tito hocam.
Aha. O da biraz İslam'a bir yöneliş başlamıştı. O da önde gelen ailelerden birisinin İslam'a yönelmiş. Başını örtmüş, abdestli, namazlı. Der ki Arapça öğrenmiş. Yani İslam daha şey yapayım diye. Bakıyor İslam bu. Ha, İslam buysa ben yokum demiş. Ya bir akıllı adam bunu Allah'ın dini sayabilir mi? Azıcık aklı olsa. Şimdi bu kızlar mesela Güneydoğu'da intiharlar oluyor. Hatta o zaman ben şey yapmıştım o Batman'daki üst yetkililerden demiştim ki siz şurada bir toplantı yapın. Suriye'den, İslam aleminden de ulemayı çağırın ama benim geleceğimi söylemeyin. Çünkü onlar benim geleceğimi söylerlerse hiçbir şey gelmez. Bu konuda bir toplantı yapın. Ben de habersizce gelip gidip içeriye onlara bir konuşma yapayım. Gör bak bu adamların ne kadar yanlış olduklarını kendilerine anlatayım. Yoksa bu iş başka şekilde olmaz. Çünkü oradakiler zannediyor ki işte Suriye uleması böyle hepsi doğru zannediyor. Allah'ın dini mi bu?
Değil.
Allahü Teala Rum suresinin 32. ayetinde müşriklerden olmayın demişse bize 31 ve 32'de. İstersen Rum suresi 31-32'yi bir oku.
O şeyle
Hatta 30'dan başla.
tamam hocam. 29 şey 30. surenin 30. ayetinde.
Hatta bir bak 30-31-32. Bak hiç o ayetlerden herhangi birisi bugün Müslümanların hayatlarına var mı?
Evet.
Oku.
Allah Teala 30. ayetten itibaren Rum suresinde mealen şöyle buyuruyor. Sen yüzünü doğrudan doğruya bu dine, Allah'ın fıtratına, varlıklarda geçerli kanununa çevir. O insanları ona göre yaratmıştır. Allah'ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur ama insanların çoğu bunu bilmez. Ona yönelen kişiler olur.
Mesela dini fıtrat diye tanımlayan, doğal yapının hayata uygulanması diye tanımlayan bir kitap gördün mü şimdiye kadar Kur'an dışında?
Yok hocam tabii ki. Ya zaten bu söyledikleri şey anlattıkları sizin anlattığınız şey fıtratla hiç alakası yok. Tam tersi.
Evet.
Ona yönelen kişiler olun, ona karşı yanlış yapmaktan sakının. Namazı düzgün ve sürekli kılın, müşriklerden olmayın.
Ah, müşriklerden olmayın. Kim o müşrikler?
Şöyle, dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelenlerden her hizip kendinde olanla mutludur. Yani Allah Teala burada müşrikleri dinlerini bölüp parçalayan ve gruplar haline gelen ve daha sonra kendi elindekiyle mutlu olan parçalanmış yapıları müşrikler olarak tanımladı.
Peki bugün İslam aleminde hem akaid mezhepleri hem şey mezhepleri parçalanmışlık yok mu? Az önce konuştuk işte. Peki hangisi doğru yolda?
Hiçbir hoca. Maalesef hiçbiri.
Bakın ayetin başını almıyor. Sonunu almıyor. Ortadan bir kelimeyi alıyor.
Öbürü onu da mecaz yapıyor.
O da mecaz diyor. Neymiş? Kadın malmış. Babası satacakmış.
Yani o
Ve bunu
nereden?
aynı söylüyor. Satışa konu olan bir mal gibidir diyor ya. Ya sen böyle bir dine insanları davet edebilir misin?
Yani mümkün değil hocam. Hatta bu şöyle bir şey de olur. Bu bir ifrat, bu bir karşılığında tefrite doğru. Yani siz bunu din olarak sunarsanız karşısında da işte dine uzak seküler yapılarda bundan daha beterini getirip ortaya koyarlar. Bu sefer her ikisi de toplumun ifsadına yol açar maalesef.
İşte o Arnavut kızı biliyorsun Edlira
Evet.
Hanım. Yani şey yapmış. Din buysa ben yokum diye her şeyi atmış. Ben böyle bir dini kabul etmem demiş.
Ya fıtratı düzgün olan hiç kimse kabul edemez.
Kendisi de hukukçu tabii. Şeyde Roma'da okumuş. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de mezun olmuş. Yani çünkü Türkiye'ye gelmiş o zaman yani böyle İslam öğrenmek için. Bu da bir cemaat yurdunda kalmış falan. Sonra dedi ki ya dinsiz olunmuyor. Yahudi olayım dedim diyor. Annemin Yahudi olması lazımdır. O mümkün değil. Şeyde Hristiyanlar da çok iyi biliyor Roma'da okuduğu için. Onlar daha berbat. Ondan sonra bana geldi dedi ki hocam bir tez yapmak istiyorum. Neyse sonra teze başta aradan epey bir zaman geçti. Ya, hocam benim tezemize ihtiyacım yok. Ben tez falan yapmış kişiyim. Ben sadece doğru İslam'ı öğrenmek için geldim dedi. Eğer dedi İslam'ı Kur'an'a göre anlatmasaydın çoktan terk etmiş gitmiştim. Çünkü İngilizcesi gayet iyi. Roma'da okumuş, Arapça öğrenmiş falan. Çok uluslararası avukatlık yapıyor. Neyse. Ona dedim ki bak sen hem hukukçusun hem Roma'da okumuşsun. Git dedim Roma'ya. Roma kaynaklarına bak. Aile hukukuyla ilgili şeylerin İslam'la bir alakası yok. Bak ki Roma ve Yunan hukukundan alınmış olmasın oraya bir bak bakalım. Baktı biliyorsun bize de
Evet.
basılı olarak arzu edenler bizim sitemizden de
Evet.
onu şey yapabilirler. Kur'an'a göre kadın, Kur'an'a rağmen kadın diye okuyabilirler. Biraz Türkçesi biraz zayıf ama içeriği gayet güzel.
Çok güzel.
Şimdi gitti baktı ki gerçekten Roma ve Yunan hukukunu almış, İslam'a mezheplere paylaştırmış ve İslam'ı uygulamışlar. Bugün İslam diye, bugün İslam aleminde aile ile ilgili hukuk Roma ve Yunan hukuku ama millet İslam zannediyor. İşte ayetle ilişkisini gördünüz. Ne oluyor? Yani bugün örnek olması gereken biziz ya.
Maalesef.
Önce şu bak fıtrat, Allah dediğini fıtrat diye tanımladı. Kişinin doğal yapısı. Ya biz bunu bir kere biz bu dinin bu şeyde yapıda olduğunu tüm insanlara öğretmek zorundayız. Yani en büyük sorumluluk biziz öyle değil mi?
Aynen öyle hocam, kesinlikle.
E peki tamam. Şimdi karşımda bir arkadaşımız var. Kur'an mealleri hatasıyla uğraşan bana işaret ediyor. Ben de şimdi sana işaret edeyim. Diyor ki bu Nur suresinin 33. ayetinin bir mealini oku sana Diyanet mealinden. Yani şu
Okey.
Diyanet'in mealini bir şey yapsınlar yani.
Ha, oradan mı bakıyorsun?
Tabii. Ne kadar değerli bir meal olduğunu bütün dünya görsün diye yani. Yani mealler toplatacaklar ya. Önce toplasın, saklasın da bu mealleri. Gerçi bunu sadece Diyanet'e mahsus değil ki. Hangi kime bakarlar da
Yok
bak.
öyle, evet.
Hepsinde aynı, evet.
Nur suresinin
Hatta
32.
32'den başla.
32'den başlayacağım hocam. Diyanet İşleri meali, Diyanet İşleri Başkanlığı meali. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Tamam. Burada verilen emir nedir?
Evlendirin.
Evlendirme emri. Tamam.
Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar.
İffetlerini korusunlar dedi. Şimdi orada iffetlerini korusunlar diyor. Gayet güzel. Hatta sen onu yine bana ver de senin kendi telefonundan bul Diyanet mealini.
Tamam hocam.
Şimdi başka şeyler göstereceğim. Peki bu köle ve cariyelerinizden dedi iffetlerini korusunlar diyor. Peki şimdi bunlar mesela Diyanet'in bundan bir önceki sureye bakacağım. Yani söyleyen Müminun suresi bu 24. sure. Bundan önceki sure Müminun suresi. Bak burada diyor ki Müminun suresinin 5. ayetinde, 6. ayetinde onlar ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Ne bu?
Yani onlarla ilişkiye girilebilir.
Cariyeler yani ellerindeki
Evliliğe
erkek
falan.
kadınlarla istedikleri gibi ilişkiye girebilirler.
Halbuki Allah Teala orada nikahı şey saymıyor, geçersiz saymıyor. Yani hür eşler veya esir olan eşlerden bahsediyor.
Çünkü hür eş varsa esir eşiyle evlenemez.
Tabii.
Esir eşle evlenmek için de hür eşle evlenemeyecek durumda
Durumda
olmaman lazım. Neyse o zaten o şartların hiçbirisi görmüyor ki
zaten
ayetlerde.
bilinmiyor.
Hiçbirisi görmüyor. Peki burada bu varken bunu buraya koymuşlar. Bir sonraki surede diyecek ki Allah hemen şurada diyecek ki evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. İffetlerini korusunlar emri verilen kişiler ve cariyeler dahil değil mi?
Tabii yukarıdaki ayetteki hem hür hem esir olanların hepsi dahil.
Buna cariye demişler. Yani esir kadınlara
Esir
cariye
kadın,
deniyor.
evet.
Diye bir iş önemli de, isim
Zaten
önemli
köle
de.
de demiş hocam. Bir tane ibadı da köle demiş.
Yani köle ve cariyeleriniz zaten cariye de köle kadın manasına geliyor ya.
Evet.
Peki burada Allah diyecek ki bak yani her zaman ben senden şunu istiyorum. Sokaktaki adam
Ben
kafasıyla
de hiç yapamıyorum hocam orayı.
ama diye çünkü biz bile bir şartlanmışlık var ya yani onlar biz dinle o kafada dinleyelim.
Tabii.
Allah bu 32. ayette diyecek ki işte erkek kadın esirleri yani köle ve cariyelerinizden durum uygun olanını evlendirin. Evlenme imkanı bulamayanlar da beğendikleri birisi çıkmamışsa
İffetli
kalsın
olsun.
iffetlerini korusunlar.
Korusunlar.
Peki yapacağı nedir? Evlenme dışında iffetleri, yani gayrimeşru ilişki evlenme dışında bir ilişki yapabilirler mi?
Hayır, iffetini koruyacaksa sadece evlenebilir. Başka bir
Sadece
şey olamaz.
evlenebilir. Peki bak ne dedi burada? Bak burada diyor ki elleri altında ancak eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri. Ne var o cariyeler?
Onlara karşı vücutlarını açabilirler yani
Yok
diyor.
yok yok demiyor.
Şey o...
Onlar bak bunun dışında onlarla ilişkilerinden dolayı cinsel
Ha,
ilişkiler
cinsel
diyor.
ilişkilerinden dolayı
Tabii
kınanmazlar diyor.
kınanmazlar diyor. Peki ya bunlardan ya bu doğru ya o doğru.
Evet. İkisi
Bunlar
birbirinin
Allah'ın şeyi olur mu?
tam bir çelişki yani bu şu an.
Tam bir çelişki.
Evet.
Tamam ondan sonra burada tam bir çelişki var. Bir, iffetlerini korusunlar diyecek. Ama esas daha büyük çelişki bu mealin içinde inanılmaz bir şey yani. Şeyde buldun mu sen Diyanet'in orada?
Burada var hocam,
Ya
evet.
oku bakalım 33. ayeti.
33 mü okuyayım? 32'yi açmıştım. 33'te şöyle. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar.
Tamam. Bu evlen ikisi her iki ayet bu ayette evlenmeden bahsediyor değil mi?
Evet.
Önceki ayette evlenmeden bahsediyor.
Tabii.
Şimdi devamını oku.
Sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın.
Bak, şimdi mükatebe denen bir şey devreye soktu. Bak mükatebeyi de şuradan okuyayım. Bak İslam hukukunda
Evet, burada var
mükatebe
hocam.
var mı?
Aha, var. Okuyayım. İslam hukukunda mükatebe, bir köle sahibinin belli bir bedel ödedikten sonra hürriyetine kavuşacağı yolunda kölesiyle yapacağı sözleşme demektir. Bu sözleşmeden sonra köle söz konusu bedeli kazanmak üzere serbestçe çalışma hakkına sahip olur.
Yani bunun diyetini ödemek için gidip çalışacak, para kazanacak
Evet.
ve buna mükatebe edelim. Peki devamında ne yazıyor burada?
Allah'ın size verdiği maldan onlara verin.
Tamam. Peki mükatebe yaptım. Ben ona niye mal vereceğim? Ha? Gidip o para kazanacak. Getirip diyetini ödeyecek. Ben niye mal vereceğim ona?
Evet.
Ya mükatebe bir anlaşma. Ya ben evlenmek istiyorum. Bana müsaade eder misin? Tabii elbette. Bir adam maddi yardımda da bulunanlara diyor Allah. Çünkü o ayet evlenmeyle ilgili. Bak hemen bozmuş ayetin anlamını görüyor musun? Devamını oku. Esas devamını iğrençlikten dolayı okumak istemiyorum. O arkadaşa bile işaret ediyorum. Onu kırmamak için
Ama
okuyorum.
bana okutuyorsunuz hocam, ben de okumak istemiyorum.
Yani ayet öyle iğrenç bir mana
Evet,
vermiş demek ki.
maalesef öyle. Şimdi
Evet.
dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın.
Hadi buyur. Evlen ne kadar iffetli olsunlar dedi. İffetli olmak isteyen cariyeleri fırsatı
Yani
olamıyor.
ben iffetli olmak istemiyorum derse fuhşa mı zorlayacağız yani, öyle bir şey, ya da zorlamasak
İffet olmak isteyenleri zorlamayın, istemeyenleri.
zorlayabilirsiniz mal.
Öyle değil mi?
Evet.
Ya Allah fuhuştan uzak durun diyor, evlendirin diyor. Fuhuş nereden çıktı?
Yani bu ay aynı ayetin başında iffetlerini korusunlar dedi.
Burada da fuhuşta zorlamayın diyor. Bu ne demek ya? Ya böyle bir şey Allah'ın ayeti olabilir mi?
Yani çok garip hocam. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Onları fırsat zorladı. İffet olmak istiyor. Onlar niye? Para kazanmak için diyor.
Evet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek
Para
için.
kazanmak için yanında cariyeleri var. Cariyeleri millete gelen erkeğe yani çok affedersiniz bir genele şeklinde kullanıyor millete. Onlardan para kazanıyor bu adam.
Allah onları affediyor.
Allah cariyeleri affediyor. Buna da haramdır demiyor zaten.
Evet.
Haşa.
Zorlamayın diyor, o kadar.
Sadece zorlamayın diyor. Zorlasan bile gene Allah affeder diyor haşa. Affeder. Hadi onları affeder diyelim. Bu ne demek
Zaten
ya?
onları diye yazmış parantez içinde.
Tamam onları affeder. Ha. Sen değil. Peki devamında ne diyor?
Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
Tamam. Ya bak bir ayet evlendirmeden bahsedecek. İkinci ayetin başında diyecek ki namuslarını korusunlar. Ondan sonra onu tutacaksınız. Arkasından gelen cümleyi yok efendim işte bir mükatebe yapacaksın da gidip çalışıp kazanıp getirip diyetini ödeyecek. Bir de ona para yardım yap. Son derece mantıksız. Ondan sonra da diyeceksin ki namuslu kalan cariyelerinizi fırsat zorlamayın. Peki burada cariye mi geçiyor? Bir önceki ayette ne dedi? Bak, salihine min ibadikum ve imaikum. Emenin çoğulu ima.
Tabii.
Esir kadın esir anlamına. Kadın. Burada ne dedi bu ayette? Feteyatikum dedi. Kızlarınız dedi. Allahü Teala tamam bu feteyat kelimesi içerisinde esir olan kadınlar da girer. İşte Nisa suresinin 25. ayetinde Allahü Teala ne diyor? Ve men lem yestati minkum kavlen en yenkel muhsanatil müminat. Bir mümin, namuslu, hür, mümin kadınla evlenme imkanı bulamayanlar. فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
Elinizin altındaki esir.
Yani evet. Bir dakika şimdi hem okuyup hem de şey yaptığım zaman yanlış oluyor. Yani o şeyde hatalı oluyor. Evet Nisa suresinin şimdi diyor ki Allahü Teala burada namuslu mümin hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler hakimiyetiniz altındaki mümin kadınlarla evlensinler. Bak min feteyati kumul müminat diyor. Yani o esir kadınlara da feteyat diyor. Kızlarınız diyor. Şeye de hür olana da kızlarınız diyor. Esir olana da kızlarınız evet. diyor.
Femin mamelekete eman okum min feteyati kumul müminat.
Ondan sonra da onları diyor evlendirin ailesinin izniyle. Ailesi sadece ne yapar? Bir denetim yapar. Bu ahlaklı mı değil mi? Kararı gene
kendisi.
O kızın kendisi verir. Ondan sonra diyor ki ve atuhunne o kızların kendisine verin. Ücurehunne mehirlerini kızın kendisine verin. Bilmiyorum. Bunu kabul eden bir tane mezhep yoktur. Ya bu din onların emrinde kardeşim. Allah boşuna onlara müşrik dememiş. Ondan sonra
şey de var hocam ve atun nisa'ya sadukatihinne nihleten ona ne nasıl şey yapıyorlar?
Ve atun nisa sadukati inne nihle
şeydi Nisa suresinde. O da dördüncü ayette.
Onu da kabul etmiyorlar ki. Ha, o da Nisa suresinin dördüncü ayetinde. Ha, kadınlara gönül hoşluğuyla verin diyor. Veriyorsun ama peki bunlar küçük çocuklar ne oluyor? Ondan sonra eğer size gönül hoşluğuyla ikramda bulunurlarsa da onu alın diyor.
Evet.
Nasıl oluyor bu
evet,
iş?
Evet.
Yani yıkmadıkları hiçbir evet. şey yok. Ondan sonra ve diyor bunlar da namuslu olmaları şartıyla evlendireceksiniz diyor. Ulan evinde bulunduğu bir kişi onunla cinsel ilişkiye giriyorsa buna namuslu bir kadın denir mi?
Mümkün değil hocam tabii ki.
Tövbe estağfurullah. Ondan sonra peki bu şeye nasıl ne diyor orada? Bak burada hür şey ayrı net hür ve ne diyor esir ayrımı olmaksızın evlendirilecek olan şeylere feteyat demiş Allahü Teala. Kızlarınız o da bizim benim kızım gibi oluyor. Benim evimde büyüyor. Allah rızası için yardımcı olmam lazım. Peki ne diyor? Ve la tükrihu feteyatikum. Kızlarınıza baskı yapmayın. Yukarıda evlenmeden bahsetti. Hür olana da esir olanı da evlendirin diyor. Ama kızlara baskı yapmayın diyor. İn arada tahassunen evlenmek isterlerse mesela şeyde de aynı baskının bir başka şekli Bakara 232'de ne oldu? Fela ta'duluhunne.
Enyek.
Aynı başka bir kelimeyle onlara baskı yapmayın. Al böyle yapmayın. Engenkihle zıvacahunne. Eşleriyle nikahlanmaları. Tek şart nedir? İza teradavu beynehum bil maruf. Aralarında marufa göre anlaşmışlar mı değil mi? Anlaşmaları Kur'an'a uygun mu değil mi? Mesela bugün şey yaparlar. Nikah dairesinde ne yapar o görevli? İşte yürürlükte bulunan kanunlarımız açısından evlenmenize bir engel evet. görülmemiştir. İşte burada eğer marufa uygun yani Kur'an'a uygun bir şekilde anlaşmış mı değil mi? Velinin tek yetkisi odur. Tek yetkisi odur. İşte o esir kadının evlenmesinde de velinin izni sadece Ha, Kur'an'a uygun mu değil mi? Yoksa baskı yapmayın diyor. Peki baskıda da genellikle maddi şey esas alır. İnne Rabbine tahassülen namuslu kalmak isterlerse değil, evlenmek isterlerse diyor. Zaten namuslu kalın dedi zaten Allah. Tahassüne de namuslu
Onun
kalma dedi.
isteğine bağlı bir şey değil ki
Bunun
artık.
isteğine bağlı bir şey değil. Ondan sonra yok ben bu adama vermem, o kim ki, o çulsuz bir adam. Yahu seni ilgilendirmez. Senin yapacağın tek şey bu, ahlaklık mı değil. Ona o denetim yapacaksın. Kız beğenmiş mi? Tamam. Müdahale edemez. Şimdi bütün bu sistemleri yıkıp, affedersiniz, genele ulaşmaya Kur'an'ı şey etmişler, alet etmişler ya. Onun için Diyanet'in mealleri toplama kararı yanlış değil yani. Ama ilk önce neyi toplaması lazım?
Kendini hali etti.
Kendi mealini toplaması lazım. Kim baskı yaparsa onların baskısından sonra Allah gafur ve rahimdir. Çünkü bazen şu oluyor. Yani kıza baskı yapıyorlar. Kız da evet diyor. Fakat şey yapamıyor. Yani hiç unutamadığım bir şey var. Bir kadın bana dedi ki işte müftülükteyken, ya hocam dedi, 17 yıllık evliyim. Eşimden en küçük bir şikayetim yok. Son derece iyi bir insandır. Fakat köyde birbirimize aşıktık bir delikanlıyla. O delikanlı askere gitti. Beni tuttular. İstemediğim birisiyle evlendirdiler. Onun ahlak açısından da hiçbir açısından da bir problemi yok. Ama sevemedim. Her gece kalkıyorum, namaz kılıyorum. Ya Rabbi bu adamı sevmemi nasip et. Sevemiyorum. Çocuklarımız da oldu. Sonra o sevdiğim delikanlı askerde duymuş ki ben evlenmişim. O da bir daha köye uğramadı. Şu anda nerede yaşıyor, bu hayatta mı değil mi, kimsenin haberi yok. Hocam ben suçlu muyum dedi. Ya sen bir günahın yok ki. Sen bir günahın yok. Ben diyor yani her gece kalkıp namaz kılıp bir Allah'a diyor, ya Rabbi ne olursun bu adamı sevmemi nasip et. Ben hiç sevemiyorum diyor. Ya kardeşim sen niye karışırsın buna? İşte bu din haline getirilmiş. O demin söylediğim o kızcağıza gittik, baktık ki Roma ve Yunan hukukunu almışlar, mezheplere yerleştirmiş, ayetleri ona uydurmuşlar. Onu ayetleri değil.
Maalesef evet.
Maalesef yani şimdi bu Allah'ın dini şimdi? Neyse. Peki biraz şey yaptık.
Evet.
Neyse ne
Bu
yapalım,
seferlik bu kadar.
bir daldık mı duramıyoruz ya. Evet neyse Allah yardımcımız olsun ama yani tekrar ediyorum Cenab-ı Hak boşuna bu mezhepleri müşriklikle tanımlamış değil. Rum suresinin 32. ayetinde biz müşrik olmamamız lazım. Bütün İslam aleminin Müslüman olmaya ihtiyacı var. Tekrar Müslüman olmaya değil. Çünkü şu anda Kur'an'a bakarsanız Müslüman yok. Ama bunların büyük bir çoğunluğu bilmediği için Allah bunları affedebilir. Ama öğrendikten sonra artık bunlara karşı mücadeleye girmek zorundayız ve kendimizi İslam'a yönlendirip Allah'ın dininin mensubu haline getirmemiz lazım. Allah dinine samimiyetle sarılan ve dosdoğru bu dine kendisine teslim olan ve bu dini en iyi şekilde yaşayan kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.